Ayrım 7 sayfa 78. Fast food restoranına müşterilerin gelip gitmesi de verimlileştirilmiştir. Üç gözlemcinin belirttiği gibi McDonald's salyadan boşaltıma kadar olan yolu hızlandırmak için her şeyi yapmıştır. Restorana bitişik park yerleri, kolay ulaşılabilen araba yerleri sağlar. Kasaya giden yol kısadır ve bazen kuyruk olmasına karşın yemekler genellikle çabuk sipariş edilir, alınır ve parası ödenir. Çok sınırlı menü öbür restoranlardaki birçok seçeneğin tersine müşterilerin seçimini kolaylaştırır. Yiyecekler alındıktan sonra masaya gitmek ve yemek deneyimine başlamak için birkaç adım yeterli olur. Oyalanmak için fazla neden olmadığından müşteriler genellikle yemekten arta kalan kağıt, plastik, straforu toplar, yakınlardaki bir çöp kutusuna atar ve bir sonraki faaliyetlerine gitmek üzere arabalarına dönerler. Fast food restoranı yöneticilerinin arabayla gidilip yemek alınan pencerelerin çok daha verimli olduğunu keşfetmelerinin üzerinden uzun zaman geçmedi. McDonald's bu türdeki ilk restoranı 1975'te Oklahoma kentinde açtı. 4 yıl içinde neredeyse restoranlarının yarısında böyle bir pencere vardı. Arabayı park etmek, tezgaha kadar yürümek, kuyrukta beklemek, sipariş vermek, para ödemek, yemekleri masaya taşımak, yemek ve arta kalanları atmak gibi zahmetli ve verimsiz bir süreç yerine pencereler müşterilere sipariş vermek, para ödemek ve arabanın içinde yemeklerle uzaklaşmak, belki araba kuyruğunu beklemek seçeneğini sunuyordu. Daha da verimli olmasını istiyorsanız arabanızı sürerken yiyebilirdiniz. Pencere fast food restoranı içinde verimlidir. Daha çok insan pencereleri kullanılırsa daha az park yeri, masa ve çalışan gerekir. Üstelik müşteriler yemekten arta kalan çöpleri arabalarıyla birlikte götürür. Böylece ek çöp kutuları ve bunları düzenli aralıklarla boşaltacak ek çalışan gereksinimini ortadan kaldırırlar. Daha küçük, daha ucuz ve hatta daha verimli restoranlar bugün McDonald's için büyük bir büyüme alanıdır. Geleneksel McDonald's restoranının yarısı büyüklüğündeki bu restoranlarda 80 iskemle yerine ortalama 55 iskemle daha verimli teknoloji ve daha fazla araba penceresi vardır. Aynı şekilde McDonald's ve diğer fast food restoranları Walmart ve benzin istasyonları gibi yerlerde uydular, yani ekspres yerler açıyor. Modern teknoloji fast food restoranında müşterilerle ilişkiyi düzenlemek için başka yenilikler de sağlıyor. Kaliforniya'daki restoranlardan birinde Taco Bell'in verimliliğin artırılması için önerdiği tanım şöyle. İçeride taco ve burritolar için acele eden müşteriler siparişlerini dokunmatik bir ekrandan seçiyor. Dışarıda arabayla pencereden alışveriş eden müşteriler hata yapmamak için sipariş listelerini bir video monitöründen izliyorlar. Sonra birçok bankanın kullandığı bankamatikleri kullanarak para ödüyorlar. Yemekleri ve para üstlerini pencereden alıyorlar. Araba kuyruğu çok uzun olursa bir Taco Bell işçisi siparişleri almak için telsizle aralarında dolaşıyor. Ürünün basitleştirilmesi. Fast food restoranın diğer bir verimli yanı da verilen yiyeceklerin niteliğidir. Karmaşık tariflere dayanan karmaşık yiyecekler, söylemeye gerek bile yok, bir fast food restoranına uygun değildir. Sanayinin ham maddesi, görece az malzeme gerektiren ve hazırlanması, servisi, yemesi basit olan yiyeceklerdir. Aslında fast food restoranları genellikle elle yenen, yani çatal bıçak ya da kaşık kullanmayı gerektirmeyen yemekler sunar. Hamburger, patates kızartması, kızarmış tavuk, dilim pizza, taco, fast food işinin ham maddeleri hepsi elle yenen yiyeceklerdir. Zaman içinde birçok buluş elle yenen yiyeceklerin sayısını ve türünü arttırmıştır. Ek McMuffin, yumurta, kanada, domuz pastırması, tost el büyüklüğünde bir sandviçin içine sığmış tam bir kahvaltıdır. Çatal bıçakla oturup bir tabak yumurta, domuz pastırması ve tost yemektense böyle bir sandviç yutmak çok daha verimlidir. Belki de elle yenilen yiyeceklerin nihai örneği olan tavuklu McNugget'ın yaratılması, McDonald's açısından tavuğun hayli verimsiz olduğunu gösterir. Tavuklu McNugget'ta kemikler, kıkırdak ve deri verimli bir tüketimin engelleri tümüyle çıkarılmıştır. Tüketiciler araba sürerken lokma büyüklüğünde kızarmış tavuk parçalarını ağızlarına atabilirler. Yapabilseler de toptan tavuk satıcıları örneğin Perdue, kemiksiz, kıkırdaksız ve derisiz daha verimli tüketilebilen tavuklar yetiştirirlerdi. McDonald's elmalı tart da satmaktadır. Çünkü elmalı tart tamamen hamurdur, sandviç gibi atıştırılabilir. Var olan seçeneklerin sınırlı sayısı da fast food restoranının verimliliğine katkıda bulunur. McDonald's yumurtalı ekmek satmıyor. Taco Bell de kızarmış tavuk bulundurmuyor. İnsanları söylediklerinin aksine fast food restoranları yalnızca tam bir restoran olmaktan değil, çok daha fazla yiyecek çeşidi sunan eski kafeteryalardan da çok uzak. Fast food restoranında özel bir isteği olan müşteriye çok yazık. Fast food reklamındaki slogan "İstediğiniz gibi yaparız." bu zincirlerin özel istekleri mutlulukla yerine getireceğini düşündürüyor. Ne var ki verimliliğin büyük kısmı fiilen her zaman tek bir yolla, onların istediği yolla yapmalarından kaynaklandığı için fast food restoranlarının yapmak isteyeceği son şey sizin istediğiniz gibi yapmaktır. Tipik bir hamburger genellikle o kadar incedir ki ancak tek bir yolla pişirilebilir. Çok pişmiş olarak. Daha büyük burgerler, örneğin McDonald's Quarter Pounder, az yapılır. Ama fast food restoranı verimlilik, belki sağlık nedenleriyle hepsinin tek bir yolla pişirilmesini tercih eder. Az bulunan bir burger ya da iyi patates kızartması isteyecek cesareti gösteren müşterilerin iştahlarının böyle bir egzotiklik için uzun süre beklemek zorunda kalacaklarından kesilme olasılığı büyüktür. Çok az müşteri bunu yapmak ister çünkü bu bir fast food restoranına gitmenin ana avantajlarından birini, verimliliği yok eder. Menüdeki yiyeceklerin sınırlı sayısı da ileri düzeyde verimli malzeme siparişi ve teslim olanağı sağlar. Özet olarak Henry Ford'un bir keresinde arabalar hakkında söyledikleri hamburgerler içinde söylenebilir. Her müşteri siyah olduğu sürece bir arabayı herhangi bir renge boyanmış olarak alabilir. Müşterilerin işe koşulması. İki akademisyen fast food müşterilerinin sağladığı ücretsiz emeği şöyle açıklıyor. Birkaç yıl önce fast food zinciri McDonald's "sizin yerinize her şeyi biz yaparız" sloganı ile ortaya çıktı. Aslında McDonald's restoranlarında her şeyi biz onların yerine yapıyoruz. Kuyruğa giriyoruz, yiyecekleri masaya getiriyoruz, çöpleri atıyoruz, tepsilerimizi yerine koyuyoruz. İş gücü maliyeti arttıkça ve teknoloji geliştikçe müşteriler çoğunlukla işin daha fazla kısmını yapıyor. Salata barı müşterileri işe koşmanın klasik bir örneğidir. Müşteri boş bir tabak satın alır ve o gün var olan sebze ve diğer salatalardan almak için salata barına gider. Bunun yararlarını hemen gören birçok süpermarket şimdi daha bol çeşitli salatalarla kendi salata barlarını açıyor. Salata sevenler artık öğle saatinde fast food restoranında salata şefi olarak çalışıp akşam süpermarkette aynı şeyi tekrar yapabilir. Bütün bunlar fast food restoranı ve süpermarket açısından çok verimlidir. Çünkü barın bölmelerini dolu tutmak için az sayıda çalışana gereksinim duyarlar. Roy Rogers da sahibi Hardee's dahil olmak üzere çok sayıda fast food restoranında tüketicilerden çıplak bir burgeri burger barına götürerek yeşil salata, domates ve soğan gibi şeyler koymaları beklenir. Bu tür durumlarda müşteriler haftada birkaç dakikalığına sandviççi olurlar. Burger King'in ve diğer zincirlerin yeni bir buluşuna göre müşterilerin kendi bardaklarına buz ve alkolsüz içecek koymaları, böylece birkaç dakika barmen olmaları gerekir. Taco Bell gibi bazı ultramodern fast food restoranlarında müşterilerin siparişlerini bilgisayar ekranlarına işaretlemeleri gerekmektedir. Bunlar ve başka yollarla fast food restoranı müşterileri de işe koşarak daha verimli hale gelmiştir. Ne var ki fast food restoranları için verimli olan müşteriler açısından çoğunlukla verimsizdir. Örneğin fast food restoranı için müşterileri kuyrukta bekletmek verimlidir. Ama kuyrukta beklemek müşteriler için verimsizdir. Geleneksel bir restoranda çalışanların yaptığı birçok işi müşterinin yapmasını sağlamak da verimlidir. Ama tüketici için öyle midir? Garson yerine kendi kendine yiyecek siparişini vermek verimli midir? Ya da bir kombinin yerine kendi kağıt, plastik ve strofor atıklarını toplamak verimli midir? Ve yüksek eğitim kutuları işaretle yeter. Eğitim sisteminde özellikle üniversitede, artık Mac Üniversite adını almıştır, daha fazla verimliliğe yönelik baskı ile ilgili birçok örnek bulabilirsiniz. Bunlardan biri makinenin not verdiği test usulü sınavlardır. Çok daha önceki bir dönemde öğrenciler profesörleri tarafından tek tek sınav edilirlerdi. Bu yöntem öğrencilerin ne bildiğini öğrenmenin iyi bir yoluydu. Ama çok emek yoğundu ve verimsizdi. Daha sonra deneme sınavları çok popüler oldu. Denemelere not vermek tek tek sözlü sınav yapmaktan daha verimli olmasına karşın gene de görece verimsiz ve zaman tüketiciydi. Test usulü sınava girilince notlar anında veriliyordu. Aslında lisansüstü öğrencileri bunlara not verebilir, profesör için işi daha da verimli hale getirebilirlerdi. Artık sınavlarda notları bilgisayarın vermesiyle hem profesörler hem de lisansüstü öğrenciler için verimlilik en yüksek düzeye çıkmış durumda. Bu tür sınavlar öğrencilere bile avantaj sağlıyor. Çalışmayı kolaylaştırmak ve not verme işleminde not verenin öznel görüşlerinin etkisini sınırlamak gibi. Test usulü sınav gene de profesöre soruları hazırlama gibi verimsiz bir görev bırakıyordu. Üstelik soruların hiç değilse bazılarını her sömestr değiştirmek zorunluydu. Çünkü yeni öğrenciler eski sınav kağıtlarını ele geçirebilirlerdi. Çözüm, ders kitabı şirketleri profesörlere büyük sınıflarda kullanılması gereken ders kitapları ile birlikte test soruları bulunan bir kitapçıkta parasız vermeye başladı. Ne var ki profesör gene de soruları yeniden yazmak ya da yazdıracak birini bulmak zorundaydı. Son günlerde yayın evleri bu soru kümelerini bilgisayar disketlerinde vermeye başladılar. Artık profesörün yapması gereken tek şey istenen soruları seçmek ve işin geri kalanını bilgisayar yazıcısına bırakmak. Verimlilikteki bu büyük gelişmelerle birlikte profesörler artık soruların oluşturulmasından not vermeye kadar tüm sınav süreciyle ilgili çok az şey yapmayı seçebilir. Yayın evleri onların ders kitaplarını seçen profesörler için öğretme işini daha verimli kılacak başka hizmetler de vermektedir. Bir ders kitabının tercih edilmesiyle birlikte profesör ders saatini dolduracağı birçok malzeme de alır. Ders özetleri, bilgisayar simülasyonları, tartışma soruları, video kasetler, filmler, hatta konuk hocalar ve öğrenci projeleriyle ilgili düşünceler. Bütün bunları kullanmayı tercih eden profesörlerin derslerinde kendi başlarına yapmaları gereken fazla şeye ihtiyaçları kalmaz. Oldukça verimli bir öğretim aracı olan bu yaklaşım yazma ve araştırma gibi çok daha değerli faaliyetler öğrencilerin değil profesörleri için zaman kazandırır. Son olarak üniversite kampüslerinde görece yeni tür bir hizmetin gelişiminden de söz etmek gerekiyor. Öğrenciler makul bir ücret karşılığında dersler için öğretmenler, asistanlar ve üst sınıftaki öğrencilerden ders notları alabilirler. Verimsiz not almaya hiç gerek yok. Aslında verimsiz derse girmeye de gerek yok. Öğrenciler kütüphanede gazete okumak ya da pembe dizi izlemek gibi daha değerli faaliyetlerin peşinde koşabilir. C. Sağlık hizmeti, kutudaki doktorlar. İnsanlar modern tıbbın bu verimlilik ve daha genel olarak akılcılaştırma isteğine bağışıklık kazandığını düşünebilirler. Ne var ki tıp daha fazla verimlilik ve akılcılaşmaya doğru gitmektedir. Aslında montaj bandı tıbbı denebilecek örnekler vardır. Bu örneklerden biri de bir montaj bandının titizliği ile çalışan bir kalp ameliyatı fabrikasında harika açık kalp ameliyatları yapmakla dünya çapında ün kazanan Dr. Denton Cooley'dir. Moskova Göz Mikrocerrahisi Araştırma Enstitüsü'nün aşağıdaki tanımı daha da çarpıcıdır. Birçok açıdan görüntü modern bir fabrikaya benziyor. Bir taşıyıcı bant yavaşça 5 çalışma istasyonundan geçerek düzenli şekilde duruyor. Sonra tekrar hareket ediyor. Her istasyonda steril maske ve gömlek giymiş bir yetkili var. Taşıyıcı bant hareket etmeden önce işçilerin görevlerini tamamlamaları için yalnızca 3 dakika var. 1 saatte 20 parçayı tamamlayıp çıkarıyorlar. Ama montaj bandı da hemen hemen her şey çok tuhaf. İşçiler yerine göz cerrahları, taşıyıcı bantta sedye üzerindeki hastalar var. Burası Henry Ford'un üretim yöntemlerinin tıbba uygulandığı yer. İnsanların daha iyi görmelerini sağlayan bir tıp fabrikası. Bu tür montaj bantları henüz tıpta kural haline gelmedi. Gene de insan gelecek yıllarda hızla yaygınlaşacağını düşünebilir. Amerika'da tıpta artan verimliliğin ve McDonald'slaştırmanın bozucu etkisinin belki de en iyi örneği yürüyerek girilip çıkılan ameliyat ya da acil merkezleridir. Mac doktorlar ya da kutudaki doktorlar denen bu yerler tıbbi sorunlarının maksimum verimlilikle çözülmesini isteyen hastalara hizmet verirler. Her merkez ancak sınırlı sayıda önemsiz sorunu büyük bir hızla çözer. Açık yarası olan bir hastaya hamburger arayan bir müşteriye hizmet edildiği kadar verimlilikle hizmet edilememesine karşın iki durumda da aynı ilkeler vardır. Örneğin hastanın sürekli muayene olduğu bir doktordan randevu alması ve randevu saatine kadar beklemesindense randevusuz gitmek daha verimlidir. Hafif yaralanma gibi önemsiz acil durumlar için bir doktora gitmek büyük bir hastanenin acil bölümü labirentine girip yol bulmaya çalışmaktan daha verimlidir. Hastaneler verimliliğin henüz norm haline gelmediği ciddi sorunları gidermek üzere kurulmuştur. Gerçi bazı hastanelerde özel acil bölüm doktorları ve tıp personeli bulunmaktadır. Kurumun bakış açısından mak doktorlar bir hastane acil bölümünden daha verimli yönetilebilir. Kutudaki doktorlar özel doktor muayenehanelerinden daha verimli olabilir. Çünkü hastaların özel doktorlardan bekledikleri kişisel ve dolayısıyla verimsiz ilgiyi gösterecek biçimde yapılanmamışlardır. Tıbbı daha verimli olmaya ya da tıbbi hizmet amacına yönelik optimum araçları sistematik olarak bulmaya zorlayan birçok etmen vardır. Tıpta artan verimliliğin kilit önemdeki bir etmeni, tıpla kar için ilgilenen yatırımcının sahip olduğu şirketlerin, örneğin Humana ve Hospital Corporation of America yükselişidir. Bu kurumlar ve profesyonel yöneticileri en çok karı yapmak amacıyla işlemlerini olabildiğince verimli kılmaya çalışır. Rekabet zorunluluğundan dolayı bu tür kurumlarda verimliliğe verilen önemin kar amacı gütmeyen tıp kurumlarına da taşınması mümkündür. Federal hükümet ve sigorta şirketleri, örneğin Blue Cross, Blue Shield gibi üçüncü taraf ödemecilerin maliyetleri azaltma baskısı tıbbı faaliyetlerini düzenlemeye zorlamaktadır. Daha az işlem yapılması, örneğin gereksiz test ve ameliyatları ortadan kaldırma ve bunların daha hızlı yapılması yönünde büyük bir baskı var. Bunlara ek olarak ayakta tedavi temelinde de daha fazla işlem yapılıyor. Dolayısıyla birkaç test ya da önemsiz ameliyatlar için hastayı bir iki gün yatırma yerine test ya da ameliyatlar hastanede bulunan süre içinde yapılıyor. Federal hükümet Medicare aracılığıyla 1983'te ön ödeme ve DRG ilişkili tanı grupları programlarını yürürlüğe koydu. Bu programda hastanın ne kadar süre hastanede yattığından bağımsız olarak belirli bir miktar belirli bir tanı için hastanelere geri ödeniyor. Bu program hükümetin faturalı makul bir miktar ödediği sistemin yerini almıştır. Sonuçta hastanede kalmak ve uzun bir tedaviden geçmek yerine hastalara hızlı işlemler yapmak zorunda kalınmıştır. Ödenen paralar sabit olduğu için tıp personeli hastane içinde ve dışında hastalarla olabildiğince verimli ilgilenmek zorundadır. Birçok eyalet ve özel sigortalar kendi ön ödeme sistemlerini geliştirmiştir. Rekabetteki artış tıbbı da daha verimli olmaya zorlamıştır. Bu rekabet doktorları Sherman Antitrust yasasına tabi kılan 1975 Yargıtay kararından ve Federal Ticaret Komisyonu'nun tıp mesleğinin haksız rekabet doğuran uygulamalarına karşı açtığı bir dizi başarılı antitrust davalarından kaynaklanmaktadır. Amerika Tabipler Odası kendi etik yasaları aracılığıyla uzun süredir rekabeti sınırlamaya çalışıyor. Başarılı antitrust davaları bu sınırlamaların azalmasına ve rekabetin artmasına yol açarak sonuçta doktorları daha verimli olma yollarını aramaya yöneltti. 1980'lerde Reagan yönetiminin rekabeti desteklemesi de bu değişime katkıda bulundu. Bunun yanı sıra tıbbi rekabeti ve dolayısıyla verimliliği artıran diğer bir etmen de doktor sayısının artması oldu. Doktorların sayısındaki bu büyük artış hiç değilse kısmen 1963 Sağlık Meslekleri Eğitimine Yardım Yasası'yla da teşvik edildi. Diğer bir etmen de verimliliğe yönelik içkin ilgileriyle tıp bürokrasisinin büyümesidir. Hastaneler, tıp holdingleri, zincirler, sağlık örgütleri, üçüncü taraflar ve hükümet dev birer bürokratik sistemdir ya da o hale gelebilirler. Bunlar bütün bürokrasiler gibi çok miktarda işi verimli yapmak için kurulmuştur. Doktorlar bu bürokrasiler tarafından çalıştırılma ya da etkilenme derecelerine göre daha fazla verimliliğe yöneltilmektedir. Bürokrasilerin dışında birçok modern tıp teknolojisi tıp mesleğini daha da verimli hale getirmeye hizmet etmektedir. Örneğin lazer teknolojisi göz ameliyatlarında verimliliği büyük oranda artırmıştır. Son olarak diğer şeylerin yanı sıra kliniklere ya da HMO'lara yaptıkları ziyaretin laboratuvar çalışması, gereken ilaçlar ve doktora görünme gibi işlemleri de içermesini talep eden verimli organize edilmiş, McDonald'slaştırılmış sistemlere alışmış tüketiciler vardır.